Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 5.
Dışarısı bembeyazdı ama artık kar yağmıyordu. Tepindi adeta, o kadar hırçındı. Yağsın, yumuşacık tekrarladı. Yağsın, ne olur yağsın. Seni beklerken hep burada karın yağışını seyrettim. Bütün piyeslerden güzeldi, güzel geliyordu bana. Kimsenin yazamayacağı şeyler vardı yağışta. İr 212. O karda kasabanın dışına çıkıp ıssız düzlüklerde ve ağaçlıklarda tek başına gezinirken kendi kendisiyle sıkı bir hesaplaşmaya giren genç adam bu arada Pınarbaşı'nın küçük kütüphanesini de keşfetmiş ve sürekli okumuştur. Mesela her kütüphanede kolay kolay bulunamayacak bir kitap Abdülhamit Han'ın Hayatı Hususisi ve Siyasisi. İbsen'in Pınarbaşı'nda okuyan ve tiyatro yazma hevesine kapılarak Nahide adlı ilk oyun denemesini yapan Tarık Buğra'nın 2,5 ay yaşadığı bu güzel kasabadaki en önemli keşfi ise kendisidir. Ama Pınarbaşı'nda ne zamana kadar? Kendisine bir yol çizmesi ve ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Mustafa Topbaş'ın "Hadi seni askere göndereyim" diye yaptığı teklifi de hiç itiraz etmeden kabul eder. Kayseri'ye iner, yabancı askerlik şubesinden İskenderun'daki hazırlık kıtasına sevkini alırlar. Allahaısmarladık Pınarbaşı, elveda güzel karlı günler. İskenderun'a giderken Elazığ'a, baba evine uğrayarak hasret gideren Tarık Buğra, bir akşam evde ailesinin Elazığlı dostlarıyla otururken, radyoda da dinleyici istekleri programını dinlemektedirler. Komşulardan biri, "Biz türkü istedik, kaç ay oldu çalmıyorlar." deyince genç yedek subay adayı, "Ben istesem 3-4 türkü birden söyletirim." deyiverir. Gülüşmeler, şakalaşmalar, alaylar. İş iddiaya binince oturup bir hafta içinde arayan bulur adını verdiği radyofonik bir piyes yazıp Ankara Radyosu'na postalar. Ve İskenderun'da hazırlık kıtasındayken babasından bir mektup alır. İçinde de resmi bir yazı. "Gönderdiğiniz Arayan Bulur adlı radyofonik oyun uygun görülmüştür, seslendirilecektir." İlk telif ücreti. Tarık Buğra yazarlık hayatında ilk telif ücretini bu oyundan almıştır. Yedek subay okuluna katılmak üzere Ankara'ya gidince radyo evine uğrayıp adına tahakkuk ettirilen ve o devirde hatırı sayılır bir miktar olan 37 tatlı lirayı alıp ceplerini bir süre ısıtır. Yedek subay okulunda hemen bir grup oluşmuştur. Ahmet Ateş, Muvaffak Sami Onat, Behçet Necati Gil, Halit Tanyeli. Sadece edebiyat konuşan bir grup. Şiirler okunmakta, yeni romanlardan, hikayelerden söz edilmektedir. İleride Türkoloji sahasında büyük şöhret kazanacak olan Ahmet Ateş, bir gün Tarık Buğra'ya, "Sen bir şey yazmıyor musun?" diye sorar. "Var bir şey" diyerek külliye devam ettiği yıllarda yazdığı ve Yalnızların romanı adını verdiği romanın müsveddelerini çıkarıp Ahmet Ateş'e uzatan Tarık Buğra bu dostundan ileride de yardım görecektir. Tarık Buğra'nın 3 yıl süren askerliği de olaylı geçmiştir. Akümülatörlü radyonun tiyatro tekniğinden nasipsiz bir ilk şekli 3 ay süren bir sürgün sırasında mahruti bir çadırda yazılır. Bir taş ocağında yaşanan başka bir sürgünde de Yalnızların romanı çıkar. Tarık Buğra'nın askerde yediği sürgün cezalarının sebebi sadece bıyıklarını kesmemekte direnmesidir. Büyük suç. Milli şef bıyıklarını kestiği için yasak olmadığı ve hatta şekli de tespit edildiği halde bütün askerlerden ve devlet memurlarından bıyıklarını kesmeleri istenmiştir. Milli şef bıyıklarını kesmişse bıyık bırakmak kimin haddine? Ama Tarık Buğra bütün baskılara rağmen bıyıklarını kesmez, sonuç terhis oluncaya kadar tam 10 gün bir sürgün cezası. Milli şef İsmet İnönü'nün bıyıkların kesilmesini emrettiği doğru. Kendisinin kestiği bilgisi yanlıştır. 1943 yılı başlarında bir gün Hasan Ali Yücel'i Ankara Palas'ın büyük salonunda bıyıksız gören Nadir Nadi, "Hayrola üstad, neden kestin o güzelin bıyıklarını?" diye sorar. Cevap, "Sorma, milli şef öyle istedi." Bu hadiseyi Perde Aralığından 1964 adlı hatıratında anlatan Nadir Nadi şöyle devam ediyor. "Evet, milli şef öyle uygun görmüştü. Yalnız Hasan Ali'nin değil, başta Başbakan Saraçoğlu, dudağının üstünde erlik belgesi taşıyan bütün hükümet üyelerine bıyıklarını kazımalarını emretmişti. Onlar da bıyık yüzünden istifa edecek değillerdi ya, değişmez genel başkanın emrini yerine getirmişlerdi. Yalnız Suat Hayri Hürgüplü, kesersem uğursuz gelecek gerekçesiyle direnmiş, bıyıklarını kurtarmıştı. Fakat hükümet üyelerinin çehresine bıyık yakıştıramayan milli şef, nedense kendisinkine dokunmaya lüzum görmüyordu. Tarık Buğra'nın milli şef diktatörlüğü ile mücadelesi, sadece bıyıklarını 11 defa sürülmek bahasına koruması değildir. Milli mücadelede aktif olarak rol almış, ancak sonraki gelişmelerde kendi yerini muhalefetin saflarında bulmuş, Mehmet Nazım Bey'in oğlu CHP damgalı resmi tarihi sorgulamaya küçük A ile başlayacak, Firavun imanı ile devam edecektir. Tarık Buğra, milli şef devri dil ve kültür politikasıyla da aynı şekilde sürekli kavga etmiştir. Sancılı günler. Kendimi en acımasız haksızlığa uğramış saydım, kırıldım. Kağıtları asker bavulum bir köşesine attım. Benim için artık tiyatro yoktu. Akümülatörlü radyonun insanlarını romana döktüm. PD 175. Karanfil yenir mi hiç? Tarık Buğra, askerden İstanbul'a zavallı valizinde iki eserle ve beş parasız olarak döner. Mekan yine küllük, yine sıkıntılı günler. Bir gün burada karşılaştığı askerlik arkadaşı Ahmet Ateş, Tarık Buğra'ya Yalnızların romanını hatırlatarak getirsene onu der. Kendisinin de tercümeler yaptığı Türkiye Yayın Evi'ne teklif edecektir. Tahsin Demiray'ın sahibi olduğu yayın evi o yıllarda çok ünlüdür. Ancak ümitleri suya düşer. Zahir Güvenli romanı okumuş ve fazla edebi bulmuştur. Yani halk bunu okumaz. Bu deneme sonuçsuz kalsa da işe yaramış, genç yazarı iyiden iyiye hırslandırmıştır. Cesaretini toplayıp Yalnızların romanını Son Telgraf'ın sahibi romancı Ethem İzzet Benice'ye, akümülatörlü radyoyu da şehir tiyatrosuna götürür. Şehir tiyatrosunda dramaturg oyunlarında Osmanlıları ve Osmanlı tarihini tehsil etmekle meşhur Musaipzade Celal'dir. Genç yazarı kütüphaneye alır ve okumasını ister. Daha 2-3 sayfa okunmuştur ki dur der. Kahramanlardan birinin karanfil yemesini acayiplik merakı olarak görüp oyunu sonuna kadar dinlemeden kabul edilemez bulmuştur. Siz gençler ne tuhafsınız, ille de bir orijinallik yapacaksınız, karanfil yenir mi hiç? Bu söz ve bu ses genç yazarın kulağına bir daha çıkmamak üzere yerleşir, bir dünya yıkılmış, hayalindeki dekorlar daha ilk sahnede çökmüştür. İçi öfkeyle kabaran genç yazar kağıtlarını toplayıp izin isteyerek ayrılır ve ümitsizlik içinde Kapalı Çarşı'da çalışan Kaya adlı efendiden bir tezgahtarla paylaştığı pansiyon odasındaki portatif karyolasına döner. Nur Osmaniye'nin arka sokaklarından biri olan Mengene Sokağı'ndaki pansiyon, üniversitenin 3. yılında barındığı medrese odasını bile aratan felaket bir yerdir ve burada rezil tahta kurularıyla mücadeleye devam edecektir. Allah'tan DDT o günlerde keşfedilmiş, Tarık Buğra'yı ve onun gibileri kan emici düşmanlarından bir anda kurtarmıştır. Kursakta kalan heves. Devrin en büyük gazetesi olan Son Telgraf'a verdiği romana gelince, bir hafta sonra Ethem İzzet Benice'ye tekrar gider. Ablalarının tiryakisi olduğu ünlü romancı, romanını beğendim, tefrika edeceğiz, git muhasebe müdürünü gör demez mi? İşte kurtuluş. Büyük bir sevinçle muhasebe müdürüne giden ve ıkına sıkına telif ücretini soran genç yazar, adamın romanınız yayınlanacak işte, bu şeref yetmez mi size cevabıyla karşılaşınca, önce şaşalar, sonra büyük bir öfke ve gururla çekip alır romanını. Tarık Buğra'nın yanında çalıştığı baba dostu İbrahim Köseleci'nin dükkanına dönmekten başka çaresi kalmamıştır. İşi sabah gidip dükkanı açmak, silip süpürmek ve İbrahim Bey gelinceye kadar satışlara bakmak. Kazandığı parayla pansiyon ücretinin kendisine düşen kısmını bile güç bela ödeyebilmektedir. Oyun ve roman yazarlığından para kazanma ümidini yitirince çaresiz devam eder işine. Bu sıkıntılar arasında bir de Ahmet Ateş'in zoruyla kaydını yaptırdığı Edebiyat Fakültesine gidip gelmektedir. Şişli Terakki Lisesi'nde. Tarık Buğra tam o günlerde hiç beklemediği bir anda bir başka asker arkadaşıyla Halit Tanyeli ile karşılaşacak ve onun sayesinde Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavinliğine başlayacaktır. Tarık Buğra Hüseyin Tuncer'e gönderdiği mektupta Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavini olmasını sağlayan arkadaşının Behçet Necatigil olduğunu söyler. Tarık Buğra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara 1988 sayfa 10. Genç yazar tahta bavulunu kapıp Mengene sokağından koşarcasına uzaklaşır ve kendisi için bir dönüm noktası, bir basamak teşkil eden Şişli Terakki Lisesi'ne yerleşir. Önünde yepyeni bir gelecek vardır şimdi. Oğlumuz doğuyor. Her şeyden önce Kaplan'a teşekkür borcumu tekrarlamalıyım. Onun beğenmeyişidir kekik kokusunu, gözü romandan ve piyesten başka bir şey görmeyen delikanlı hikayeci yapan. Sonra PD 203. Zeytin Dalı. Tarık Buğra Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavinliğine başlayınca maddi bakımdan biraz rahatlamış ve daha insani şartlarda yaşamaya başlamıştır. Bu arada devam ettiği Edebiyat Fakültesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Kasım Küfrevi, Abdülkadir Karahan gibi hocalarıyla hoca-talebe ilişkisinin ötesinde adeta arkadaş gibidir. Profesör Doktor Abdülkadir Karahan, Edebiyat Fakültesi'nde öğrencisi olan Tarık Buğra ile ilgili olarak şunları söylüyor. Tarık, arkadaşlarıyla arasına daima mesafe koyardı. Kendini göstermek için asla çabalamaz, hocalarının gözüne girmek ihtiyacını hissetmezdi. Mükemmel bir talebe olduğunu söyleyemem ama kendinden emin, diğer talebeler arasında şahsiyetinin ağırlığıyla hemen fark edilen, kendi hudutlarını iyi çizmiş, bilmediği şeylere asla karışmayan bir talebeydi. Milli duyguları fevkalade güçlüydü. Ancak bu duyguları şantaj için, menfaat için kullanmazdı. İçten derin inançlı, milletinin tarihine, kültürüne yürekten bağlıydı. Ahmet Hamdi Tanpınar, milletvekilliği sona erdiği için fakülteye o günlerde dönmüştür. Mehmet Kaplan ve eşi Behice Hanım, Tarık Buğra'dan ısrarla hayranı oldukları Tanpınar'ın derslerine girmesini istemektedirler. Genç yazar, Tanpınar'dan dinlediği ilk derste hayal kırıklığına uğrar. Konu Ali Süvavi'dir fakat nasılsa önce bilgin Huxley'den söz eder, sonradan romancı Huxley'e geçer. Derken Amerika'ya atlar. Kısacası Tanpınar çağrışımların peşine düşmüş, Fındıklı'daki binanın küçük dershanesinde sürekli yürüyerek konuşmakta, arada bir gözüne kestirdiği bir talebeye anladın mı diye sormaktadır. Bir seferinde aynı soruya muhatap olan Tarık Buğra, hiç tereddüt etmeden maalesef'i yapıştırır. Bir an duraklayan büyük yazar dersine devam eder. Ders bitiminde kapıda Tarık Buğra'nın koluna yapışıp gel der. Sen akıllı bir şeye benziyorsun. Birlikte odasına giderler. Bu hadise Tarık Buğra'nın Tanpınar'la dostluğunun başlangıcıdır. Daha sonra Tarık Buğra'yı sefil bir hayat yaşadığı Narmanlı yurdundaki bekar odasına birkaç defa davet eden Tanpınar, ne yazık ki onun olgunluk devrinde eserlerini okuma fırsatı bulamayacaktır. O yıl Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencileri Zeytin Dalı adlı bir dergi çıkarmaktadırlar. 15 günlük bir edebiyat sanat fikir dergisi olarak çıkan Zeytin Dalı'nın 21 Ocak 1948 tarihli ilk sayısında şu imzalar vardır. Profesör Doktor M. Şekip Tunç, Doçent Mehmet Kaplan, Rıfkı Melül Meriç, Zeki Ömer Defne, Adnan Berk, Halit Tanyeli, Neriman Yavuzer, Tarık Buğra, İsmail Ali Sarar, Reha Gediz, Rüknettin Cemal, Talat Tekin, Jale Baysal, İbrahim Erseyrek, A. Rıza Ergüven, Ahmet Kabaklı, İlhan Engin. Tarık Buğra'nın bu sayıda kitap başlıklı bir denemesi, ileride evleneceği Jale Baysal'ın da Banka adlı hikayesi yer alır. Hikaye yazarları ise daha sonra Tarık Buğra'nın evleneceği Jale Baysal adlı hanım talebedir. Sömestr tatili dolayısıyla hikaye bırakmadan çekip memleketine gidince dergiyi yöneten Doçent Doktor Mehmet Kaplan Tarık Buğra'ya Zeytin Dalı'nın ikinci sayısı için sen bir hikaye yaz der. Büyük romanlar hayal eden genç yazar için hikaye yazmaktan kolay ne var? Kekik kokusu ve Edebiyat Fakültesi'nin Fındıklı'daki binasında denize bakan bir odaya geçip başlar arpacı kumrusu gibi düşünmeye ve kafasına dank eder ki henüz hikaye denen şeyin ne olduğundan bile haberi yok. Ama kendine yediremediği için ıkınır sıkınır ve 3 saat sonra kendi tabiriyle kekik kokusu diye bir şaheser yumurtlar. Ve güzel mi çirkin mi saçma mı sapan mı bakmadan koşar Kaplan Bey'e. Mehmet Kaplan bu tuhaf yayla hikayesini sonuna kadar sabırla okuduktan sonra ı-ı diyecektir. Sen hikaye yazamazsın. Çeşitli vesilelerle bu sözün kendisini kırbaçlayıp hikayeciliğini harekete geçirdiğini, bunun için Kaplan Bey'e teşekkür borçlu olduğunu yazıp söyleyen Tarık Buğra, bir yazısında başka hikayesi olmadığı için o şaheseri nasıl olsa koyacaktı. Pekala bir şey söylemeden bir burun kıvırmasıyla geçiştirebilirdi işi. O zaman hikayeci Tarık Buğra'ya da nanay diyor. Kekik kokusu gerçekten Zeytin Dalı'nın ikinci sayısında 13 Şubat 1948 yayımlanmıştır. Yaylada hiç tanımadığı bir kadınla hiçbir gelişme yaşanmadan tuhaf bir münasebete giren genç adamın hikayesidir bu.
Ayrım sonu.